Ayrım 6.
Oradakiler kimsenin kendisine ördek demediğini söylemişler. Ama şişman aptal suratlı, bulut ve ördek arasındaki ilişkiyi onlara şöyle açıklamış. Bulutlar toplanınca ne olur? Yağmur yağar. Yağmur yağınca ne olur? Çukurlarda sular birikir. Çukurlarda sular birikince ne olur? Ördekler içinde yüzer. Sen bulutlardan bahsetmekle bana ima yoluyla hakaret ettin. Ama ben kül yutmam. Tabii ki fıkra burada sona erdiğinden bundan sonraki gelişmelerle ilgili ayrıntılı bilgi sunamıyorum. Ama herhalde ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Az önce sınıf diye bir şeylerden bahsettin. Biz ilkokuldayken çeşitli sınıflar vardı. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sınıf gibi. Ben de her çocuk gibi okula birinci sınıftan başladım ve her sene bir üst sınıfı atlayarak beşinci sınıftan mezun oldum. Şimdi size şunu itiraf etmeliyim ki gerçekten de bazı sınıflar üzerinde baskısı vardı. Bu konudaki görüşlerinize katılıyorum ve sizi tebrik ediyorum. Abuzer sözlerine burada ara vererek sandalyesinden öne doğru uzandı ve Esmer polisin elini sıktı. Esmer polis şaşkınlık içinde kendisine bakarken o konuşmasını sürdürdü. Özellikle 5. sınıflar 1. ve 2. sınıfları devamlı baskı altında tutarlardı. Mesela bir gün 5. sınıf öğrencisi 1. sınıftayken beni döverek zorla kalemimi almıştı. Ve ben öyle korkmuştum ki ona silgisi olup olmadığını, eğer yoksa ona silgimi de verebileceğini söylemiştim. Şimdi anlattığım gibi üst sınıflar alt sınıfları ezerlerdi. Esmer polis gülmek istedi. Adam benimle resmen alay etti diye düşünüyordu. Fıkradaki şişman aptal suratlının yerine beni koydu. Esmer polis bunları düşünürken yerinden doğruldu ve artık gitmesi gerektiğini söyleyip odadan çıktı. O gidince sarışın polis Abuzer'i hücresine geri götürdü. Esmer polis doğru odasına gitti. Masanın çekmecesinden bir kağıt çıkardı. Daktiloya taktı ve şunları yazdı. Abuzer kimliğiyle yakalanan şahısla ilgili kişisel düşünceler. İsmi geçen şahısla bu akşam yüz yüze bir sohbet havasında gerçekleşen ve tarafımdan çeşitli taktikler kullanılarak yapılan mütalada A. Kendisi bugünkü mevcut eğitim düzenine karşı çıkıp fakir çocukların okumasının engellendiği yolunda açıklamalar yapmıştır. B. Polislerin hiç çalışmadan maaş aldığı şeklinde sözleriyle emniyet güçlerine karşı derin bir düşmanlık ve husumet beslediği ve bu düşmanlığı körükleyici konuşmalar yaptığı sabitleşmiştir. C. Bireyciliğe karşı çıkıp toplumsallıktan yana olduğunu itiraf etmekten çekinmemiş, böylece komünist rejimin ana ilkelerinden birini benimsediği anlaşılmıştır. D. Ayrıca devletin zenginlerden yana olduğunu, devletin fakirlere balık ve benzeri türden yiyecekleri getirmemek için mücadele ettiğini ve her zaman her yerde üst sınıfların alt sınıfları ezdiği yolunda aleni beyanlarda bulunmuştur. Böylece bu adı geçen şahsın siyasi görüşü apaçık ortaya çıkmış ve kendi alanında son derece bilinçli olduğu anlaşılmıştır. Yarın akşam yine aynı türden mülakata devam edilecek ve diğer konular üzerindeki fikirleri öğrenilmeye çalışılacaktır. Altına tarih, isim ve imza. Polis yazısını bitirip imzasını da attıktan sonra kağıdı daktilodan çıkarttı, bir daha yeniden okudu ve yaptığı işi çok beğendi. Yarın müdürü de kendisini tebrik ederdi. Keyifle sandalyesine yaslandı, bir sigara yakıp dumanını gönül rahatlığıyla tavana doğru savurdu. Ertesi günün sabahı erkenden şubeye geldi ve müdürün yolunu gözlemeye başladı. Müdür makamına gelir gelmez hemen yanına koştu. Raporunu sundu. Müdür akşam yemek davetindeydi ve içkiyi biraz fazla kaçırmıştı. Hem de bir hayli geç saatte yatmanın verdiği yorgunluk, baş ağrısı gibi sonuçlarla karşı karşıyaydı. Arkası yüksek deri koltuğuna gömülmüş, hiçbir şeyle ilgilenmek ve hiçbir kimseyi dinlemek istemiyordu. Müdür Esmer polisi raporu masanın üzerine bırakmasını ve bir sigara vermesini, ayrıca bir de az şekerli kahve yollamasını söyledi. Esmer polis sigarayı derhal uzattı ve çakmağıyla yaktı. Kapıdan odacıya seslenerek müdürün az şekerli kahve istediğini duyurdu ve tekrar müdürün karşısına dikildi. Bu arada müdür gözlerini yummuş, deri koltuğuna iyice gömülmüştü. Kahve gelip de gözlerini açınca Esmer polisin hala karşısında dikildiğini gördü ve şaşırdı. "Sen ne bekliyorsun hala?" diye sordu. "Raporumu sunmuştum," dedi Esmer polis. "Ne raporuymuş o?" "Abuzer denilen herifle ilgili rapor. İsteğiniz üzerine akşam kendisiyle çeşitli konularda görüştüm." Müdür kendisini öylesine yorgun hissediyordu ki bu açıklama da ilgisini çekmedi. "Ha, tamam tamam," dedi. "Şu mesele, ben raporunu daha sonra incelerim ve gerekirse seni çağırırım." Esmer polis müdürün raporu hemen okuması için ısrar edecekti ama onun olağanüstü ilgisizliği cesaretini kırmıştı. "Bu yüzden sadece bu akşam yine mülakata devam etmek istiyorum efendim," diyebildi. "Olur olur, devam et ve sonucu bana bildir," dedi müdür ve elindeki sigarayı kül tablasında söndürdü. Kahvesinin son kalanını da içti. Ardından kafasını koltuğuna yasladı ve gözlerini yumdu. Esmer polis, müdürün bu olağanüstü ilgisiz tavrına bir hayli içerlemişti. Oysa koskoca bir şube müdürü, aslarının çalışmalarına böyle duyarsız mı davranmalıydı? O gece yarılarına kadar çalışmış ve didinmişken, öteki gece kim bilir hangi ziyafette eğlenmiş, mesai saati başlıyor 2 saat olmasına karşın hala kendisine gelememişti. Morali bozulmuş, heyecanı kırılmış olarak odadan çıktı. Tam çıkarken kapıda amirle karşılaştı. Amir onu müdürün odasından çıkarken görünce hem şaşırmış ve hem de meraklanmıştı. "Sen ne arıyorsun burada?" diyerek sertçe çıkıştı Esmer polise. "Raporumu verdim," dedi diğeri. Amir bu cevap karşısında daha da şaşırmıştı. "Ne raporu verdin?" diye sordu. "Akşam Abu Zer'in yanındaydım. Onunla konuştuklarımızla ilgili raporu sundum efendim." Amir Esmer polisi kolundan tutup dışarıya çekti ve kapıyı kapattı. "Ne zamandan beri benden habersiz kendi başınıza raporlar düzenleyip müdür beye veriyorsunuz siz?" diye çıkıştı. İçeriden duyulmasın diye fazla bağırmadan konuşuyordu. Yüzünde kendisine karşı saygısızlık edildiğine inanmanın öfkeli rüzgarları dolaşıyordu. Beyaz noktalı kaşı aşağıya düşmüştü. "Evet, ne zamandan beri kendi kafanıza göre işler yapıyorsunuz siz? Burası Dingo'nun ahırı değil efendim. Burada herkesin bir yeri bir makamı var. Burada hiyerarşik bir yapı var. Senin bundan haberin yok mu? Ben şube müdürüne atlayıp emniyet müdürüne çıkabilir miyim? Şube müdürü de emniyet genel müdürüne atlayıp İçişleri Bakanı'na çıkabilir mi? İçişleri Bakanı, Başbakan'ın izni ve bilgisi olmadan Cumhurbaşkanı'na çıkabilir mi? Başbakan şeyi atlayıp şeye çıkabilir mi? Her neyse, Başbakan'ı bırakalım, o Cumhurbaşkanı'na çıkar. Çünkü arada bir şey, yani bir makam yok. Evet, yok. Ne yok? Makam yok. Eski köye yeni adetler mi getirmeye uğraşıyorsunuz siz? Zaten son zamanlarda burada bir başıboşluk aldı yürüdü. Ve buna da dur demenin zamanı geldi. Yakında sizinle hesaplaşacağız ve dünyanın kaç bucak olduğunu göreceksiniz." Amir sözlerine ara verip kısa bir soluk aldı. Esmer polisin yanına iyice yaklaştı. "Neler yazdın raporuna?" diye sordu. Esmer polis sabah üst üste gelen bu terslikleri sabah yataktan sol tarafından kalkmasına yordu. "Abu Zer denilen herifle akşam yaptığım konuşmalardan çıkarttığım sonuçları yazdım efendim. Ona anladık da neymiş o sonuçlar?" "Adam eğitim düzeninin bozukluğunu, devletin baskı aracı olarak kullanıldığını ve sınıfların var olduğunu söylüyor." diye alaycı ve karşısındakinin sözlerini küçümseyen bir ses çıkardı amir. "Bunu mu keşfettin sen şimdi? Ah be kardeşim, bunun için Abu Zer denilen herifin yanına gitmene gerek yoktu ki. Bana gelseydin ben de onun neleri savunduğunu sana söylerdim. Bunun dışında herhangi bir isim, misim, adres falan öğrenmedin yani." Esmer polis büyük bir umutla yazdığı raporun küçümsenmesine bozulmuştu. "Yok efendim, sadece genel konuşmalar yaptık," dedi kısık bir sesle. "Aferin sana," dedi amir. "Bir de çok önemli bir iş başarmış gibi benden gizli müdüre çıkıyorsun. Süründürürüm ulan sizi." Amir kapının önünde dikilen esmer polisi eliyle kenara itti ve kapıyı açıp müdürün yanına girdi. Müdür kapının açılmasıyla gözlerini aralayıp amire baktı. "Yine ne oldu?" diye seslendi. "Şurada rahat rahat kestiremeyecek miyiz biraz?" Amir zamansız geldiğini fark etmişti. Ama olan olmuştu. "Önemli bir şey yok efendim. Sadece bir emriniz var mı?" diye sormaya gelmiştim. "Yok, herhangi bir emrim yok." "Raporu okudunuz mu efendim?" "Hangi raporu?" "Az önce bir arkadaşla size göndermiştim. Şu Abu Zer'le ilgili raporu." "Ha, onu mu? Daha henüz fırsat bulamadım okumaya. İçinde neler var?" Amirin iştahı kabarmıştı. "Efendim, adam örgüt görüşlerini aynen savunuyor. Eğitim sisteminden devlete kadar her şeye karşı. Ayrıca sınıfların varlığını, sınıf savaşını kabul ediyor." Müdür amirin bir şeyler daha söylemesini bekledi. Oysa amirin söyleyecekleri bitmişti. "Bu kadar mı?" diye sordu amir. "İsim misim bir şeyler yok mu?" "Şimdilik yok efendim. Ama inşallah yakında onları da çıkartacağız." Müdür geç bunları der gibi elini salladı. "Herifin gözaltı süresi neredeyse bitiyor yahu," dedi. "Sen hala ileride bir şeyler öğrenmekten bahsediyorsun. Memleketin 5. 5 yıllık kalkınma planını yapar gibi bana gelecekteki tahminlerden bahsetme. Şimdi neler başardın onları anlat yeter." Müdürün bu sert konuşmasından sonra amirin de süngüsü düşmüştü. "Bu herif bugün sol tarafından kalkmış galiba. Ne desek yaranamıyoruz," diye düşündü ve izin isteyerek odadan çıktı, kendi odasına döndü. Masanın üzerinde duran evraklara bir göz attı. Yardımcılarından birini çağırıp bugün sırada hangi işlerin bulunduğunu sordu. "Bugün," dedi yardımcısı, "dün gece evlerinden toparladığımız ve daha önce sorgusuna başlayıp bugün de sürdürmemiz gereken 22 kişiyle beraber toplam 44 kişinin sorgusu yapılacak. Bunların arasında en önemli ve ayrıca 8 kişi öncelikle sorgulanacak. Aramızda görev dağılımı yapılıp bunlar sorgu ekiplerine dağıtılacak." Amir sıkıntıyla kafasını kaşıdı. Topla topla bitmiyor herifler dedi. Bu sözlerden sonra amir masasından kalktı. Çığlıkların ve iniltilerin insanı ürperten boyutlara ulaştığı sorgu odalarının bulunduğu kısma doğru yürüdü. Koridorda ilerlerken duvar diplerine dizilmiş, gözleri siyah bezlerle bağlı, elleri arkadan kelepçeli insanların önlerinden geçtiler. Amir bunlardan bir ikisini tekmeledi, birkaçını yumrukladı, iki kızın saçlarından asılıp çekti ve sorgu odalarından birine girdi. O gün akşamüstü Abuzer'in yanına birisini getirip koydular. Üstü başı perişan, bir gözünün altı morarmış, burnundan fışkıran kanın gömleğinin üzerinde kırmızı lekeler oluşturduğu, ayaklarının üzerinde zorlukla durabilen birisiydi bu. Sarı saçları kirden birbirine karışmış, yeşil gözleri sönmüştü. Kalın dudaklarının üzerinde gür bıyıkları vardı. Hücreye girince Abuzer'e geçmiş olsun dedi. Parkasını yere yaydı ve üzerinde yattı. Uzunca bir süre hiç konuşmadı. Abuzer arada bir yan gözle ona bakıyordu. Adamın çok ızdırap çektiği yüz hatlarının acıyla buruşmasından belliydi. Zaman zaman kısık sesle inliyordu. Abuzer biraz daha dikkatli bakınca yeni gelenin parmağındaki elektrik yanıklarını fark etti ve üzüldü. Yalnızlık daha iyiydi diye düşündü. Hiç değilse yalnızca kendi ızdıraplarınla baş başasın. Oysa şimdi başkasının ızdıraplarına ortak olmak zorundasın. Koridorda bitip tükenmek bilmeyen sesler sürüyordu. Demir kapılar gürültüyle açılıyor, gürültüyle kapanıyor, birileri getiriliyor, birileri götürülüyordu ve bu hareketlilik Abuzer'e artık yabancı gelmiyordu. Abuzer'e eskisi kadar yüklenmiyorlardı son günlerde. Bazen arka arkaya her gün, bazen iki günde bir 3-4 saatliğine sorguya alıyorlar, soruları yöneltiyorlar, ancak Abuzer'in tavrında herhangi bir yumuşama görmeyince biraz işkence, biraz kuru sıkı tehditler yağdırıp hücreye geri gönderiyorlardı. Bu son zamanlardaki sorgularda Abuzer hiçbir soruya cevap vermiyor, ağzını kapatıp öylece hiç konuşmadan duruyordu. İsmi sorulduğunda bile cevap vermiyordu. Bir gün amir artık neden ismi bile sorulduğunda sustuğunu sordu. Hiç değilse buna cevap vermesini, başka da soru sormayacağını söyledi. O zaman Abuzer bunun nedenini şöyle açıkladı. Nasıl olsa ne söylesem bana inanmıyorsunuz. Öyleyse boşuna konuşmak niye? Yani hiçbir şey sormayalım mı sana? Elbette bu konu sizin bileceğiniz bir şey. Sizin işinize karışmak istemem. Siz bildiğiniz gibi davranmakta devam edin. Diyeceğim şey bundan ibarettir. Şimdi artık ağzımı kapatıyorum ve susuyorum. Siz sorularınızı sormayı sürdürebilirsiniz. Abuzer dediği gibi ağzını kapattı, sağır ve dinsizler gibi hiçbir şey duymazmışçasına tepki vermedi. Gece bir akşam önceki sarışın polis gelip Abuzer'i çay içmeye çağırdı. Odada esmer polis de dün akşamki aynı yerinde oturmaktaydı. Biliyor musun dedi esmer polis, senden çok hoşlandım. Sohbetin çok tatlıydı, güzel vakit geçirdik. Ben de yine bir uğrayayım, biraz daha sohbet edeyim dedim. Hem canı sıkılıyordur, onun için de iyi olur diye düşündüm. Beni düşündüğün için teşekkür ederim dedi Abuzer. Sarışın polis çayları hazırlamış, bardaklara koymuştu. Abuzer çayın şekerini karıştırdı, sonra kaşığı çay tabağının kenarına bıraktı. Canım sıkılmıyor dersem yalan söylemiş olurum diye yeniden konuşmaya başladı Abuzer. Birkaç gün öncesine kadar beni her gün gözlerimi bağlayıp sabahtan gece yarılarına kadar sorguluyorlar, komik komik şeyler söyleyip çeşitli şakalar yapıyorlardı. Mesela asıl ismimin Abuzer olmadığını, başka bir ismim olduğunu söylemezler mi? Müthiş komik adamlar. Tabii şaka yaptıklarını biliyorum. Bunca yaşıma geldim, asıl ismimin başka olduğunu bilmiyordum. Komik adamlar vesselam. Bunlar okumuş, bilgili insanlar. Mesela diyorlar ki, elindeki gazeteyi niye aldın? Gel de gülme şimdi. Bunlara gülünmez mi kardeşim? Bizim oralarda gazete genelde okumak için alınır. Bazen paket yapmak için de alınır. Ama genelde bu iş için eski gazeteler tercih edilir. Çünkü paket yapmak için yeni gazete almak pahalıya mal olur demem ayıp olurdu. Bu yüzden de susuyordum. Yani müthiş komik insanlar. Tabii bilgili insanların hali başka oluyor. Ben 40 yıl düşünsem böyle komik gırgır sorular bulamam. Bunu da burada saklamama gerek yok. Esmer polis dikkatle konuşmayı dinliyor. Abuzer güldüğünde o da gülümsemek için kendisini zorluyordu. Belki de şaka yapmıyorlardı, ciddiydiler dedi esmer polis. Abuzer onun bu sözlerine güldü. Yerinden kalkıp boşalan bardağına çay koyup yerine döndü. Sen de çok şakacısın dedi. Bu memlekette her gün bir sürü gazete çıkıyor ve kim bilir kaç milyon gazete satılıyor. Bu gazetelerden alan her insanı neden gazete alıyorsun diye sorguya çekmeye kalkarsan bu memlekette çalışacak insan kalmaz yahu. Esmer polis gülmek için kendini zorladı. Devamlı gazete okur musun diye yeni bir soru sordu. Elbette devamlı okuyamıyorum. Fırsat buldukça okurum. En çok nerelerini okursun? Politik haberleri mi? Yok canım, politik molitik şeyler biraz tehlikeli oluyor bu devirde. Bu yüzden pek ilgilenmem. Ben iç sayfalarda çıkan eski kahramanları anlatan resimli romanlar var ya, Karaoğlan, Malkoçoğlu gibi, onları okurum. Geçen gün heyecanlı bir bölüm vardı. Bizim kahramanı yakaladılar, kollarından, ayaklarından zincirleyip bir zindana tıktılar. Tam öldüreceklerdi, bir kız kurtardı onu. Kız da kimmiş biliyor musun? Bizans kralının kızı. Kızı bir görsen bir içim su. Saçları beline kadar uzun. Bizimkini zindandan çıkardı. Bizi yollardan geçirdi. Kalenin dışına kadar götürdü. Orada ormanın içinde birbirlerine sarıldılar. Bir ağacın altına yattılar. Falan filan bir şeyler. Size de okumanızı tavsiye ederim. Abuzer çayını bitirdi. Kimseye sormadan kalktı. Bir bardak daha doldurdu. İsmail sivilceli suratlı polisle Abuzer arasında bu konuşmalar geçerken sarışın polis hafif tebessüm ederek onları dinliyordu. Yeni müdür arkadaşınla aran nasıl diye sordu sarışın polis. Abuzer soruyu anlamamıştı. Hangi arkadaşımla dedi. Yeni müdür arkadaşınla. Bugün getirdik ya. Ha, onunla mı? Daha henüz tanışma fırsatı bulamadık. Pek konuşacak durumda değil. Daha önce hiç karşılaşmamış mıydınız? Yeni görüyorum. Esmer polis lafa karıştı. Yurt dışında hiç arkadaşın var mı? Mektuplaştığın falan? Öyle mektuplaştığım kimse yok. Yalnız bizim köyden birisi yıllar önce Almanya'ya gitmişti çalışmaya. Yıllar sonra bir gün İstanbul'da karşılaştık. Altında güzel bir araba, yanında da tombul, sarışın Alman karısı vardı. Kim bu dedim, misafirin mi? Ne misafiri dedi, bu benim karım Helga. Bir şaşırdım, bir şaşırdım sormayın. Sanki bizim memleketimizde kadın kalmamış gibi, sen git bir gavur karısıyla evlen. Olacak iş mi bu şimdi? Bayağı tuhafıma gitti, ayıpladım onu. Baktım arabasının telinde Almanca bir kaset çalıyor. Dedim, ne anlıyorsun bundan? Bizim hanım bunları seviyor, bizim müzikten hoşlanmıyor. Hem ben de Almancayı öğrendim dedim. Şimdi sen o güzelim uzun havaları bırak, git bilmem ne müziği dinle. Esmer polis Abuzer'in sözünü kesti. Emperyalist müzik onlar değil mi dedi. Abuzer bu sözleri anlamamış gibiydi. Boş gözlerle karşısındakine baktı. Ne anlama geliyor o senin dediğin? Esmer polis sinsi sinsi güldü. Anlarsın sen dedi. Anlarsın. Hem de benden daha iyi anlarsın. Gavurca mı demek o senin dediğin diye bütün saflığıyla sordu Abuzer. Esmer polis pis pis sırıtıp soruya cevap vermezken sarışın olanı söze karışarak Abuzer dedi yumuşak bir ses tonuyla. Hakim idamına karar verse ne yapardın? Abuzer güldü. Sen de çok karamsarsın dedi. Böyle kötü şeyler düşünmeni tavsiye etmem. İnsan iyi şeyler düşünmeli. Yoksa mutlu olamaz. Ve bana göre hayatta en kötü şey mutsuzluktur. Sarışın polis söze karıştı. O zaman idamdan korkmuyorsun. Ne fark eder ki dedi Abuzer ölecek olduktan sonra. Esmer polis saatine baktı. Vakit bir hayli ilerlemiş dedi. Ben artık kalkmalıyım. Sizlere iyi geceler. Abuzer onun arkasından yine beklerim diye seslendi. Yarın akşam gel de biraz daha gırgır yapalım. Esmer polis odasına gitti ve raporunu yazmaya başladı. Abuzer ismiyle bilinen şahısla ilgili raporun devamıdır. Bu akşam yeniden çeşitli taktikler kullanarak gerçekleştirdiğim konuşmada Abuzer isminde bilinen şahıs A, yabancı müziği emperyalist müzik olarak nitelendirip bunları asla dinlemediğini ve başkalarını da dinlememeleri için uyardığını anlatmıştır. B. Yurt dışında tanıdığının olup olmadığı yolundaki soruma her ne kadar olumsuz cevap verdiyse de ben de yurt dışında bazı kimselerle sürekli haberleştiği intibağını uyandırmıştır. C. İnandığı dava uğruna korkmadan ölüme gidebileceğini söylemiştir. Esmer polis raporuna başka neler yazabileceğini düşündü. Bir şey aklına gelmedi. Sıkıntıyla raporun altını imzaladı ve masanın çekmecesine koydu. Abuzer hücredeki yeni arkadaşıyla birkaç günlük beraberlikten sonra dostluk kurmuştu. Onun yemek yemesine yardım ediyor, tuvalete götürüp getiriyordu. Yeni arkadaşı az konuşan birisiydi ve gerekmedikçe ne soru soruyor ne de konuşmak için teşebbüste bulunuyordu. Birkaç günlük beraberlik sırasında Abuzer, onun isminin Mehmet Ali, doğum yerinin Kars, yaşının 34, mesleğinin öğretmenlik olmasına karşın bir süre önce öğretmenlikten atıldığını, daha önceleri de birkaç kez emniyette sorgulandığını ve 2 yıl kadar cezaevinde yattığını, 2 aydır burada tutulduğunu öğrenmişti. Bizi bir aya kadar mahkemeye çıkartırlar diyordu yeni gelen. Abuzer ilerleyen günlerde onu daha yakından tanıyor ve tanıdıkça Mehmet Ali'nin az ve öz konuşan, sabırlı birisi olduğunu görüyordu. Mehmet Ali sık sık polisleri kastederek bunların önünde diz çökmemeli türünden sözler söylüyordu. Mehmet Ali'ye göre buraya atılıp eskisi gibi uzun süreli sorguya çekilmelerinin nedeni birkaç haftaya kadar mahkemeye çıkartılacak olmalarıydı. Kalan süre içerisinde vücutlarındaki işkence izlerinin kaybolmalarını bekliyorlardı. Ne de olsa yabancı basından birazcık çekiniyorlardı. Sabah erkenden ikisini birden götürdüler sorguya. Hücrenin kapısında gözlerini siyah bezlerle bağladılar. Siyasi şube her zamanki olağan hareketliliğini sürdürüyordu. Odalardan çığlıklar yükseliyor, küfürler, tehditler duyuluyor, birileri getiriliyor, birileri götürülüyor, bir başkası yerlerde sürükleniyor, birisi bayıldı bayıldı kolonya getirin diye bağırıyor, bir başkası bırak gebersin orospu diyordu. Bir başka odadan bir kız yapmayın yeter artık, öldürün de kurtulayım diye haykırıyordu. Koridorda yüzü gözü şişmiş, gömleği yırtılmış, ayak tabanları patlamış bir genç, iki polisin arasında sürüklenircesine götürülüyor, yanlarından geçen bir başka polis gülerek ''Ne oldu buna yahu?'' diye alaysız bir soru soruyor, delikanlıyı götüren polislerden biri kahkahayla karışık ''Merdivenlerden düştü'' diye yanıt veriyordu. Ve bu vahşetin iğrençliğin arasında hayat devam ediyordu. Abuzer'i bir odaya sokup sandalyeye oturttular. Bu kez diğer günlerin aksine odada az kişi vardı. Müdür, amir ve bir polis. Müdür bir süre konuşmadan Abuzer'e baktı. Abuzer gözleri bağlandığından karşısındakini görmüyordu. Ama buralara gide gele öylesine ustalaşmıştı ki içeride kaç kişi bulunduğunu hissedebiliyordu. Müdür amirden bir sigara istedi. Sigarası yine amir tarafından yakıldı. Müdür sigaradan arka arkaya birkaç duman çekerek konuşmaya nereden başlayacağını düşündü. Bugüne kadar bize hiçbir bilgi vermemekle direndin dedi. Aslında kendine ne kadar yazık ettiğinin farkında mısın? Bize yardım etmediğin için ben de sana edemeyeceğim. Ömür boyu hapishanelerde sürüneceksin. Oysa buna değer mi? Bak, gençsin, güçlü ve kuvvetli bir adamsın. Bırak şu inadı, seninle güzel güzel konuşalım. Abuzer'de ses yoktu. Amir söze karıştı. Sen kimleri koruduğunu zannediyorsun diye sordu Abuzer'e. Hani senin arkadaşların şimdi neredeler? Gelip kurtarsalar ya seni. Çektiğin eziyetlere değer mi bunlar? Ha, değer mi? Abuzer'de yine en küçük bir hareket yoktu. Müdür amire baktı. Olmayacak bu iş der gibi dudaklarını yukarıya doğru oynattı. Peki dedi müdür. Sen nasıl biliyorsan öyle davran. Sana başka bir soru sormayacağız ve bir daha da buraya getirmeyeceğiz. Sana söz. Yalnız senden bir tek şey söylemeni istiyorum ve başka kesinlikle hiçbir şey sormayacağım. Bize asıl ismini söyle yeter. Hiç olmazsa ifade tutanağına gerçek adını yazabilelim. Ne dersin bu işe? Abuzer hala susuyordu. Sen böyle yaparsan seni nasıl buradan göndeririz biz dedi amir. İsmini söyle. Hemen evraklarını hazırlayıp göndereyim seni. Müdür sıkıntıyla odanın içerisinde dolaştı. Bu adam çıldırtacak beni diye düşündü. Pencereye doğru gitti. Camdan dışarıya baktı. O sırada kapı çalındı. İçeriye gelen polis doğru müdürün yanına gidip kulağını eğilerek savcı geldi efendim diye fısıldadı. Müdür toparlandı, dışarıya çıktı. Amir de kendisini takip etti. Odasına girdiğinde askeri savcıyı kendisini beklerken buldu.